Ayrım 18, sayfa 177. Ayrım tiplemesi 2, Pierre Nora yazar. Tarih için Özgürlük Derneği üyesi Pierre Nora, Türkiye'yi fena halde oyaladılar diye söze başladı. Ünlü Gallimard yayın evindeki odasında, Türkiye başından beri Avrupa Birliği'ne giremeyeceği söylenmeliydi diyordu. Bence AB'nin durumu buralara getirmesi her şeyi daha da zorlaştırdı. Türkiye'ye hakaret edildi. Türkiye aşağılandı. Bir evet dendi, bir hayır. Bir öyle, bir böyle. Başından beri Türkiye'yi AB'nin içine sokma düşüncesi bir delilikti. Bir kere çok farklı ve geniş coğrafyalar üzerine kurulu bir ülke Türkiye. İstanbul'un yarısı tamamen AB'ye dahil edilebilir belki ama ya gerisi? Sizce Avrupa Birliği yetkililerinin Türkiye'ye uyguladığı dayatmacı tavır çok akıllıca değil mi? Böylelikle her tür isteklerini elde edebiliyorlar diye soruyorum. Pierre Nora bilemiyorum diye devam ediyor. Artık bir Avrupa'dan söz edilebilir mi onu da bilemiyorum. Bence tüm bu gelişmelerden ve reformlardan sonra artık bir Avrupa yok. Bazı ekonomik dayanışmalar, ekonomik anlaşmalar olabilir ama Avrupa'da eskisi gibi bağlar yok artık. Artık eski Avrupa yoktu. Hayaleti gelişmekte olan ülkeler üzerinde dalgalansa da Avrupa kendi kendinden kuşkuluydu. Gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse sosyal ilişkilerde bir erime sürecine girmişti. Bilim ve sanat ileri gitmiyor, geriliyordu. Şu bize dayatılıp duran ifade özgürlüğü her geçen gün yasalarla baskı altına alınıyordu. Mesela Fransa'da kadim medeniyetin merkezinde bilim örümcek ağlarıyla sıralıydı. İşte Ermeni soykırımını inkar yasası. Aydın tiplemesi 3. Mark Semo, gazeteci. Mark Semo, Liberation gazetesi dış ilişkiler yazarı. Konuşmasına Türkiye'de 301. maddenin derhal kalkması gerektiğini söyleyerek başlamıştı. Ona Fransa'daki yasaları hatırlatmıştım. Fransa'da bayrağı, ulusal marşı hakaretin, Cumhurbaşkanı'na hakaretin ciddi cezaları var. Türkiye'deki 301. madde de böyle. Fransa'da da 301 tür maddelere karşı çıkıyor musunuz? Kekeleyerek söze başladı. Türk gazetecileri öğüt vermeye öyle alışmışlardı ki aykırı bir soruda ezberlerini unutuveriyorlardı. Tabii ki tüm Avrupa ülkelerinde buna benzer yasalar var. Ulusal ve sembollerine hakaretin suç sayıldı. Burada sorun var olan yasalar değil onların uygulanışı. Benim bilgime göre bu yasalar Avrupa'da da var ama 40 yıldır uygulanmıyor. Avrupa da öyle bir hale sokulmuştu ki olanı fark etmez durumdaydı. Sordum. Bay Semo, siz de gazetecisiniz. Burada basın alanında tam bir ifade özgürlüğünden söz edebilir misiniz? Ermeni soykırımı olmamıştır diye yazmakta özgür müsünüz örneğin? Yine uzun bir kekelemeden sonra çocuksuz bir havada burada tam bir ifade özgürlüğü var diyor. Aydın tiplemesi 4. Patrick Devecian, politikacı, avukat. Ermeni Devecian da Selanik Yahudisi Mark Semo ile aynı fikirdeydi. Yasa vardı belki ama uygulanmıyordu ki. Bu yasalar bizde de var ama bizim ülkemizde bu yasa yüzünden 35 yıldan beri kimseye hüküm giymedi. İşte Orhan Pamuk, Türkiye'de 301'den yargılandı. Ben onun çevrilmiştim, kitaplarını okudum. Kendisi büyük bir entelektüel ve kendisi Osmanlıların büyük bir Ermeni nüfusunu yok ettiğini söylediği için yargılandı. Biz Fransa'da insanları düşünceleri yüzünden hapse tıkmıyoruz artık. Gülüyorum. Bakın, eğer ben Fransa'da Ermeni soykırımını reddedersem hapse gireceğim. Bu ifade özgürlüğüne büyük bir yasak değil mi? Bu 301'den çok daha korkunç diyorum. Bir bireyin düşüncelerini ifade etmesiyle bir devletin organize tutumu arasında büyük fark vardır. Fransa'da işte buna karşı çıkıyor ve azınlıklarından birini korumaya çalışıyor. Orhan Pamuk'u okuyorum. Onu kendime çok yakın hissediyorum. Bazı Türklerin Ermeni soykırımının tanınmasını istediklerini duydukça onların cesaretine hayran kalıyorum. Türkiye'de cesaretine hayran kalınan bir zümre vardı. Sanatla, bilimle uğraşanlar, yazar, çizerler ve siyasi şahsiyetler. Onlar Batı'nın etekleri altına sığınanlardı. Bir asır öncesini hatırlatıyorlardı. Kürt Şerif ve Bogos Nubarlar. Kürt Şerif Paşa ile Ermeni Bogos Nubar Paşa'nın hayaletleri ortalıkta dolaşıyordu. Yıl 1920. Anadolu yeni güvelden gelen işgal ve saldırılara direnirken galip devletler Paris'te bir barış konferansı düzenlediler. Sadrazam Tevfik Paşa başkanlığında bir heyet Paris'e gitti. Heyet Sevr Anlaşması'nın ilk taslaklarını almak için Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın saatli salonuna girdiğinde tanıdık birileriyle karşılaştık. Biri Kürt, diğeri Ermeni, iki Osmanlı paşası. Kürt Şerif ve Bogos Nubar paşalar. Fransız Dışişleri Bakanı'nın iki yanında oturmaktaydılar. Fransızlarla bir Kürt ve Ermeni devleti kurma konusunda anlaşmaya varmışlar. Anlaşmayı açıklamak için sadrazamla Paris'te yüzleşmeyi planlamışlardı. Paris Barış Konferansı'nda anlaşmaya verilen maddeler Osmanlı heyeti tarafından Padişah Vahdettin'e iletildi. Galip devletler sonuçtan emin cevabı beklerken Ankara'dan bir ses yükselecekti. Mustafa Kemal, Batılı devletleri Osmanlı heyetinin imzalayacağı hiçbir anlaşmaya uymayacağını, millet adına tek yetkili organın Ankara'da Büyük Millet Meclisi olduğunu bildirecekti. İşte Batı'yı hayrete boğan olaylar böyle başlamış, tarih böyle yön değiştirmişti.